Ayrım 43, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 407. Los Angeles'ta bir hafta daha kalabilmek için bir bahane bulunduğuna seviniyordum. Böylece 6-7 gün daha onunla beraber olabilecektim. Film umurumda bile değildi gerçekten. Malomar'ın ölümünden sonra bunun da Tree Culture Studios şirketinin şişirme yapıtlarından biri olacağı belliydi. Doran beni Beverly Hills Oteli'ne bırakırken elini koluma koyup "Dur bir dakika" dedi. "Sana söylemem gereken bir şey var." "Söyle bakalım" dedim sabırsızlanarak. "Ne zamandır söylemeyi istiyordum ama belki de burnumu sokmam gerekmez diye düşünmüştüm" dedi Doran. "Ya ne söylemek istiyorsun sen be? Haydi acelem var" dedim. Doran biraz mahzunca gülümsedi. "Biliyorum canım, Janel seni bekliyor değil mi? Ben de sen de Janel hakkında konuşmak istiyordum zaten." "Bak, onun hakkında her şeyi biliyorum ve daha önceleri ne yapmış, neymiş hiç dert değil bana. Benim için fark etmez, tamam mı?" Bir an durakladı Doran. "Birlikte yaşadığı Alice adındaki kızı biliyor musun?" "Evet" dedim, "tatlı bir kız." "Biraz da sevicidir" dedi Doran. Kalli gibi kutunun içindeki kartları sayıyormuşçasına garip bir bilmişlik duygusu geldi içime. "Anladık" dedim. "Ne olmuş yani?" "Janel da öyledir" dedi Doran.
"Yani lezbiyendir demek istiyorsun."
"Biseksüel denir böylelerine" dedi Doran. "Erkekler kadar kadınlardan da hoşlanır."
Bir an için kafamda evirip çevirdim bu söylediğini. Sonra gülümsedim. "Herkesin bir kusuru var işte" dedim. Arabadan inip daireme çıktım. Janel beni bekliyordu. Akşam yemeğine çıkmadan önce seviştik. Fakat bu kez ondan hikaye anlatmasını istemedim. Doğru'nun anlattıklarından söz etmedim. Gereği yoktu. Uzun süre önce vaziyeti çakmış ve kendimi alıştırmıştım. Başka erkeklerle düzüşmesinden daha iyiydi böylesi.
6. Kitap 34. Bölüm. Geçen yıllar içinde Cali Cross kutudaki kağıtları mükemmel saymış ve sonunda partiyi vurmuştu. Artık gerçekten Zanadu number 2 olmuştu, avantası tamdı ve kalemi istediği gibi kullanmak yetkisi vardı. Altın bir kalemdi bu. Yalnızca o da yemek içki gibi standart ikramlar değil, dünyanın herhangi bir yerinden istediğini davet edip tüm yol ve ağırlama masraflarını karşılamak, en pahalı kiralık kızları sunmak, müşterilerin kredi markörlerini yok etmek de vardı bu kalemde. Hatta Zanadu Oteli'nde programa çıkan ünlü sanatçılara bedava kumar fişleri bile verebiliyordu. Bu yıllarda Gronwald ona bir patrondan çok bir baba gibi davranmıştı. Arkadaşlıkları güçlenmişti. Birlikte yüzlerce üçkağıtçıya karşı savaşmışlar. İçeriden ve dışarıdan Zanadu Oteli'nin kutsal kasasını soymaya çalışan korsanları geri püskürtmüşlerdi. Borçlu müşterilerin markörlerini kaybediveren tahsildarlar, şans yasalarına karşı çıkarak oyun makinelerini boşaltmaya kalkışan mıknatısçılar, kara listeye alınmış iskambil hilebazlarını sahte kimlik kartlarıyla kumarhaneye sızdıran avantajcılar, müşterilerine bol keseden kaybeden kurupiyeler, piyango biletleri üzerinde tahrifat yapan kalpazanlar, 21 masalarında faaliyet gösteren elektronik beyinliler ve dolu zar atan binlercesi. Kaldi ile Gronwald hepsine karşı savaş vermişlerdi. Bu yıllarda Kalli otele yeni müşteriler çekmekte gösterdiği ustalığıyla Gronwald'in saygısını kazanmıştı. Zanadu'da uluslararası bir tavla şampiyonası tertiplemiş, her Noel'de yeni bir Rolls Royce hediye ederek yılda 1 milyon dolar getiren bir müşteriyi otele bağlamıştı. Otel arabanın bedelini halkla ilişkiler kaleminden gider gösterdiğinden vergi matrağından düşürüyordu. Müşteri ise vergisiyle birlikte kendine 180 bin dolara mal olacak 60 bin dolarlık bir arabayı almakla kayıplarından %20 düşmekten hoşnuttu. Fakat Kalli en büyük ustalığını Charles Hems ile göstermişti. Gronwald himayesine aldığı adamın kurnazlığıyla yıllar boyu övünüp duracaktı bu olaydan sonra. Kalli'nin Hems'inin Vegas'taki tüm markörlerini dolar başına 10 sent kırarak satın almasını biraz ihtiyatla karşılamıştı Gronwald. Ama yine de karışmamıştı. Ve sonuçta Hems'i Vegas'a yılda en azından 6 kez gelip her keresinde de Zanadu'da kalmıştı. Bir ziyaretinde zorla müthiş şansı tutmuş ve 70 bin dolar kazanmıştı. Bu paranın bir kısmını borçlarından bazılarını temizlemek için kullanınca Zanadu kâra geçmişti bile.
Fakat asıl bundan sonra dehasını gösterdi Kalli. Bir ziyaretinde Charles Hemsi oğlunun İsrailli bir kızla evleneceğinden söz etmişti. Kalli buna müthiş sevinmiş ve Zanado Oteli'nin düğün masraflarını tamamıyla karşılamasını önermişti. Zanado Oteli'nin özel jetiyle, bu da Kalli'nin başkalarından müşteri çalmak için bir buluşuydu, tüm davetliler İsrail'e götürülecek ve oradaki otel masrafları da karşılanacaktı. Zanado düğün şöleninin masraflarını orkestra ve diğer bütün şeyler dahil olmak üzere üstlenecekti. Yalnız işin bir püf noktası vardı. Düğüne çağrılanlar Amerika'nın dört bir köşesine dağılmış olduklarından uçağa Las Vegas'ta binmek zorunluluğu vardı. Ne olacak, hepsi de Zanado Oteli'nde bedava kalabilirlerdi. Kalli otelin bu işten giderini 200 bin dolar olarak hesaplamıştı. Grunwald'i de bu masrafın karşılığını alacaklarına inandırmıştı. Alamasalar bile en azından Charles Hemsi ile oğlu hayat boyu Zanado'nun müşterisi olacaklardı. Sonuçta Kalli'nin ikramlarıyla büyük bir parti daha vurduğu anlaşıldı. Çünkü Vegas'a yüzün üstünde düğün davetlisi gelmiş ve İsrail'deki düğüne katılmak için ayrılmazdan önce otelin veznesine 1 milyon dolara yakın para bırakmışlardı. Fakat Kalli bu kez daha da büyük para getirecek bir plan yapıyordu. Başarıya ulaştığı takdirde Grunwald ile ortaklarını onu otelin genel müdürlüğüne getirmeye zorlayacak bir plan. Grunwald'in altındaki en önemli mevkiydi bu. Kalli işe girişmek için Fumiro'yu bekliyordu. Son iki ziyaretinin arkasından yığınla markör bırakmıştı Fumiro ve ödemeleri aksatmıştı. Kalli nedenini biliyordu ve çözümünü de bulmuştu. Fakat ilk girişimi Fumiro'nun yapması gerektiğini de biliyordu. Yoksa ürküp kaçardı. Daisy öğretmişti bunu da. Fumiro sonunda yine geldi. Sabahları piyanosunu çalıp kahvaltıda çorbasını içti. Kadınlarla ilgilenmiyordu. Bütün dikkatini kumara vermişti. Üç günde elindeki tüm nakit parayı kaybetmiş, ayrıca 300 bin dolarlık da markör imzalamıştı. Japonya'ya dönmeden önce Kalli'yi odasına çağırdı. Gayet nazik ve biraz da sinirliydi. Bozuntuya vermeme çabasındaydı. Kumar borçlarını ödemek istemediği izlenimini yaratmaktan korkuyordu. Onun için Kalli'ye Tokyo'da çok parası olduğunu ve 1 milyon doların bunun yanında sözü edilecek bir para olmadığını, fakat bu parayı Japon yeni olarak ülkeden çıkartıp Amerikan dolarına çevirtmenin bir sorun olduğunu ayrıntılarıyla anlattı. "Dolayısıyla Bay Cross," dedi Kalli'ye, "Japonya'ya gelebilseydiniz size orada borcumu yen olarak öderdim. Eminim ki bu parayı Amerika'ya getirmenin bir yolunu bulurdunuz siz de." Kalli müessesenin Fumiro'ya karşı beslediği sonsuz güven konusunda teminat vermek istiyordu. "Bay Fumiro," dedi, "aceleye hiç gerek yok. Krediniz sağlamdır. O 1 milyon dolar bir dahaki ziyaretinize kadar bekleyebilir. Gerçekten mesele değil bu. Sizi burada görmekten büyük zevk duyuyoruz. Sizin mevcudiyetiniz bizim için büyük şereftir. Onun için lütfen canınızı sıkmayın bu konuda. Her zamanki gibi hizmetinizdeyim. Şu anda herhangi bir arzunuz varsa lütfen bana söyleyin, hemen yerine getirelim. Sizin bize borçlu olmanız bizim için bir onur vesilesidir." Fumiro'nun yakışıklı yüzünün hatları gevşedi. Karşısındaki barbar bir Amerikalı değildi. Neredeyse bir Japon kadar nazikti. "Bay Cross," dedi, "konuğum olun. Japonya'da sizinle mükemmel vakit geçiririz. Sizi bir geisha evine götürürüm. Yemeklerin, içkilerin, kadınların en iyisini bulursunuz orada. Özel konuğum olursunuz. Ve bana her zaman göstermiş olduğunuz konukseverliğe kısmen de olsa karşılık verme fırsatını da tanımış olursunuz böylece. Bu arada otele borçlu olduğum 1 milyon doları veririm size." Kalli, Japon hükümetinin ulusal paranın değerini korumak için çok sıkı yasalar çıkartmış olduğunu biliyordu. Fumiro'nun önerdiği bu yasalara göre ağır bir suçtu. Daisy'nin öğrettiği gibi yüzünde sürekli bir gülümsemeyle, yalnızca başını onaylar makamda sallamakla yetinerek bekledi. Fumiro devam etti. "Sizin için de bir şeyler yapmak isterim. Size bütün kalbimle güvendiğim için anlatıyorum bunları. Hükümetim yurt dışına yen çıkarılması konusunda çok hassastır. Ben kendi paramdan birazını çıkarmak istiyorum oysa. Şimdi siz Zanado Oteli'nin 1 milyonunu alırken benim için de 1 milyon alıp kasanızda muhafaza ederseniz 50 bin doları sizin olur." Kaldikutunun içindeki kağıtları tamı tamına saymanın verdiği tatlı hoşnutluk duygusuna kapıldı. İçtenlikle Bay Fumiro dedi. Sırf dostluğumuz hatırına yaparım bunu. Fakat tabii Bay Gromwelt ile de konuşmam gerek. Tabii dedi Fumiro, ben de konuşacağım onunla. Bu konuşmanın hemen ardından Kalli Gronwelt'in dairesini aradı. Fakat özel santral memuresi Gronwelt'in meşgul olduğunu ve telefon kabul etmediğini bildirdi. Önemli bir konu hakkında görüşmek istediğini bildirir bir mesaj bıraktı Kalli. 3 saat sonra telefon çaldı. Gronwelt dairesine çağırıyordu. Son birkaç yıldır haydi değişmişti Gronwelt. Teninin rengi soluklaşmış, kanı çekilerek yerini bir hayalet beyazlığına bırakmıştı. Yüzü yaralı bir atmacanınkini andırıyordu. Birden çok yaşlanmıştı. Akşam üstlerini geçirmek için çok seyrek olarak bir kadın çağırtıyordu. Gittikçe daha çok kitaplarına gömülüyor ve otelin günlük işletmesini Kalli'ye bırakıyordu. Fakat yine de her gece kumarhaneyi bir dolaşıp bütün masaları denetliyor, krupiyeleri, masa komiserlerini atmaca gözleriyle süzüyordu. Kumarhanedeki elektrik enerjisini ufak yapılı vücuduyla emebiliyordu hala. Bugün de kumarhaneye inmek üzere hazırlanmıştı Gronwell. Kumarhanedeki kumar masalarının bulunduğu bölmelere saf oksijen veren kontrol panosuyla oynadı biraz. Ama vakit daha çok erkendi. Sabahın erken saatlerinde bir ara basacaktı düğmeye. Oyuncular yorulmuş yatmayı düşünür haldeyken. O zaman kuklalar gibi can verecekti onlara. Oksijen pompasının kontrol panosunu geçen yıl doğrudan doğruya kendi dairesine bağlatmıştı. Gronwelt akşam yemeğini dairesine getirmelerini istedi. Kalli gergindi. Gronwelt neden 3 saat bekletmişti acaba? Yoksa Fumira daha önce mi konuşmuştu onunla? Evet, öyle olmuştu mutlaka. Henüz onların düzeyinde değildi. İkisi onu çağırmadan kendi aralarında konuşmuşlardı. Kalli düz bir sesle, sanırım Fumiro fikrinden söz etmiştir size. Önce size bir danışmam gerektiğini söylemiştim ona. Gronwelt gülümsedi ona. Oğlum Kalli, bir harikasın sen. Ben bile daha iyi kıvıramazdım bu işi. Mükemmel doğrusu. Bıraktın, Japon kendi söylesin değil mi? Ben de veznede yığılıp duran şu markörlerin sabrını taşırmış olacağından korkuyordum. ''Şu bizim kız Daisy akıl verdi bana'' dedi Kalli. ''Beni Japon vatandaşı yaptı, çıkardı.'' Gronwelt'in kaşları hafifçe çatıldı. ''Kadınlar tehlikelidir'' dedi. ''Senin benim gibi adamların biraz uzak durmaları gerek kadınlardan. Gücümüz burada bizim. Yoksa kadınlar bir hiç yüzünden yakabilirler başını. Erkekler daha aklı başında ve güvenilir yaratıklardır.'' İçini çekti. Artık bu konuda senden kaygılanmama pek gerek yok zaten. Yüzükleri iyi dağıtıyorsun. Yine içini çekti, hafifçe başını salladı ve işe döndü. Bu işin tek çürük yanı şimdiye kadar Japonya'dan dışarı para çıkarmanın güvenceli bir yolunu bulamamış olmamız. Oradaki markörlerimizi toplasan bir servet eder ama benim için 5 kuruşluk değeri yok. Bir kere Japonya hükümeti seni bir enseledi mi yıllarca damda çürürsün. İkincisi, parayı eline aldın mı Japon eşkıyası için hedef olursun. Heriflerin çok iyi istihbaratı var. Parayı alır almaz öğrenirler. Sonra 2 milyon dolarlık yen kocaman bir bavul eder. Japonya'da ise bavulları da röntgenliyorlar. Dahası dışarı çıkardıktan sonra bu parayı Amerikan dolarına nasıl çevireceksin? Amerika'ya nasıl sokacaksın? Nihayet bu yandaki eşkıya da mesele olabilir. Ama sanırım bunu halledebilirim ben. Bu oteldeki bazı kişiler seni oraya paramızı tahsil etmek için gönderdiğimi bilecekler. Ortaklarım da bilecekler. Ama hepsinin ağızlarını sıkı tutmasını sağlayabilirim. Ayrıca kazara parayı kaybedebilirsin de. Parayı kaybedersen ölmediğin takdirde senin çaldığından kuşkulanırız daima. Kalli, bütün bunları düşündüm dedi. Vezneye baktım. Öteki Japonların da 1 ya da 2 milyon dolarlık markörü var hesabımızda. ''Demek ki oradan 4 milyon dolar çıkartacağım.'' Gronwelt güldü. ''Bir defada çok büyük kumar olur bu. Şans yüzdesi çok düşük.'' ''Artık belki bir defada, belki iki, belki de 3 defada olur.'' dedi Kalli. ''Önce durumu bir göreyim.'' Gronwelt, ''Her bakımdan bütün rizikoyu yükleniyorsun.'' dedi. ''Görebildiğim kadarıyla sen bu işten bir şey kazanmıyorsun. Kazanırsan hiçbir şey olmayacaksın. Kaybedersen her şeyini kaybedeceksin.'' Şimdi böyle bir işe girersen yıllar yılı sana öğrettiklerim boşa gitmiş demektir. Şu halde niçin yapmak istiyorsun bu işi? Şans yüzdesi sıfır olduğu halde.
Bakın, kimsenin yardımı olmadan yapacağım işi. Olmazsa tüm suçu yükleneceğim. Ama 4 milyon doları getirirsem otelin genel müdürlüğünü isterim. Biliyorsunuz ki ben sizin adamınızım. Hiçbir zaman size karşı çalışmam.
Grunwald içini çekti. Çok boktan bir kumar oynuyorsun. Hiç istemezdim böyle bir işe girişmeni.
O halde tamam değil mi diye sordu Kalli. Coşkusunu saklamaya çalışıyordu. Bu işe ne kadar istekli olduğunu Grunwald'in bilmesini istemiyordu.
Evet dedi Grunwald. Yalnız sadece Fumiro'nun 2 milyonunu al. Ötekilerin borçlarına boş ver. Bir şey olursa yalnızca 2 milyon kaybetmiş oluruz.
Kalli güldü. 1 milyon kaybederiz dedi. Öteki milyon Fumiro'nun zaten, unuttunuz mu?
Grunwald tepeden tırnağa ciddiyet kesilmişti şimdi. Hepsi bizim. O para bir kez bizim kasaya girdi mi Fumiro hepsini kumarda kaybedecektir. Bu pazarlığın karlı yanı da bu.
Ertesi sabah Fumiro'yu Grunwald'in Rolls Royce'uyla havaalanına götürdü Kalli. Fumiro için pahalı bir armağan da almıştı. İtalyan Rönesans döneminde yapılmış antika bir banka kumbarası. Kumbaranın içi altın sikkelerle doluydu. Fumiro kendinden geçmiş gibiydi. Ama Kalli tüm coşku gösterilerinin altında sinsice bir keyif seziyordu.
''Japonya'ya ne zaman geliyorsunuz?'' diye sordu Fumiro sonunda.
''En erken 2, en geç 4 hafta içinde,'' dedi Kalli. ''Bay Grunwald bile tam gününü bilmeyecek. Nedenini anlarsınız.''
Fumiro başıyla onayladı. ''Evet, çok dikkatli olmanız gerekli. Geldiğinizde parayı hazır etmiş olacağım.''
Kalli otele döndüğünde New York'taki Merlin'i aradı.
''Hey ahbap, geyşalar dahil bütün masraflar benden olmak üzere Japonya'ya bir seyahate ne dersin?''
Telefonun öbür ucunda uzunca bir sessizlik oldu, sonra Merlin'in sesini işitti.
Olur derim.
35. Bölüm. Japonya'ya gitmek iyi bir fikir gibi geldi bana. Zaten ertesi hafta film işi için Los Angeles'a gitmem gerekiyordu. Bu arada Janel ile o kadar sık kavga ediyordu ki ondan biraz uzak kalmak istiyordum. Japonya'ya gitmemi kendisine yönelik bir hakaret olarak göreceğini biliyordum. Bu da hoşuma gidiyordu. Valli Japonya'da ne kadar kalacağımı sordu. 1 hafta kadar dedim. Gittiğime üzülmüyordu, zaten hiçbir zaman üzülmemişti. Tersine her defasında sevinmişti. Evdeyken fazla huzursuz, sinir bozucu oluyordum. Ailesini ve öbür akrabalarını sık sık ziyaret ediyordu Valli, çocukları da alıyordu. Las Vegas'ta uçaktan indiğimde Kalli beni Rolls Royce ile pistin tam ortasında bekliyordu. Terminalden geçmeme gerek kalmasın diye. Kuşkulandırdı bu beni. Uzun bir süre önce Kalli bazı davetlilerini neden pistin ortasında karşıladığını anlatmıştı. Televizyon kameralarıyla Vegas'a gelen, tüm yolcuları izleyen ve kaydeden FBI memurlarının gözünden kaçmak içindi. Tüm giriş koridorlarının merkez bekleme salonunda birleştiği yerde kocaman bir saat bulunuyordu. Bu saatin arkasındaki özel olarak yapılmış bir kulübede dünyanın 4 bir yanından Vegas'a akın eden yolcuları filme alan televizyon kameraları vardı. Geceleyin nöbetteki FBI ekibi filmi izleyip arananlar listesindeki adamların resimleriyle karşılaştırıyordu. Dünyayı iplemeyen banka soyguncuları, zimmetine para geçirip tüyen dümenciler, kalpazanlar, şantajcılar, ceplerindeki para kumar masalarında yemeye fırsat bulamadan yakayı ele verince şaşırıp kalıyorlardı böylece. Kalli'ye bunu nereden bildiğini sorduğumda, yüksek rütbeli eski bir FBI ajanının otelin güvenlik şefi olarak çalıştırıldığını söylemişti. Bu kadar basitti bu iş. Kalli'nin Rolls'u kendisinin kullandığını gördüm. Şoför yoktu. Arabayı terminal binasının çevresinden dolaştırıp bagaj bölümüne yanaştırdı. Bavulumun gelmesini beklemeye başladık. Bu arada durumu açıkladı. İlk olarak ertesi sabah Japonya'ya gideceğimizi Grunwald'e söylemememi tembihledi. Vegas'a biraz kumar oynamak için gelmiş gibi yapacaktım. Sonra Japonya seferimizin amacını açıkladı. Japonya'dan dışarı çıkarmak zorunda olduğu 2 milyon doları ve bizi bekleyen tehlikeleri. Gayet içtenlikle bak dedi, başımıza bir şey geleceğini sanmıyorum ama sen böyle düşünmeyebilirsin. Onun için benimle gelmek istemezsen söyle.
Tabii ona hayır diyemeyeceğimi biliyorum. Ona iki iyilik borçluydum. Birisi beni hapisten kurtardığı için, ikincisi ise başım dertten kurtulduktan sonra sakladığım 30.000'i bana 20'likler halinde geri verdiği için. Parayı alıp Vegas'ta bir bankaya yatırmıştım. Bu parayı kumarda kazandığım konusunda Kalli ve oteldeki adamları tanıklık etmeye hazırlardı. Fakat buna gerek kalmadı neyse ki. Yedekler skandalı patladığı gibi söndü gitti. Japonya'yı hep görmek istemişimdir dedim. Senin özel muhafızın olabilirim. Tabancada taşıyacak mıyım? Kalli dehşete düşmüştü. Sen bizim ölmemizi mi istiyorsun? Parayı kapmak isterlerse bırak kapsınlar. Bizi koruyacak olan tek şey işi gizli tutmamız ve çabucak bitirmemizdir. Her şeyi planladım ben. O halde bana niye ihtiyacın var diye sordum. Hem meraklanmış hem de biraz işkillenmiştim. Söylediklerinden anlam çıkmıyordu. Kalli içini çekti. Japonya'ya yol uzun dedi. Yanımda birisi olsun istiyorum. Uçakta kağıt oynarız. Tokyo'da biraz dolaşıp eğleniriz. Ayrıca sen iri kıyımsın. Talihimize sokak yan kesicileri çıkarsa senden ürkerler belki. İyi dedim. Yine de bir çapan oğlu var gibiydi işin içinde.
43. ayrımın sonu. Sayfa 418.